Ayrım 25.
Nivel Duman'ın tehlikede olmadığını söylüyor. Ama ona inanmıyorum. Ne yapacağını iyice şaşırmış bir kumarbaz. Marta kocasına şaşkınlıkla baktı. Bu bakışı hisseden Lansiye kızardı. Evet, ona güveniyor ve namuslu bir adam sanıyordum. Sanat beni yanılttı. Sembat, siz anlarsınız. Hayır, Nivel sanatın kötü bir kopyası. Üstelik ben artık sanattan da nefret ediyorum. Bana kalırsa sizi sanat yaşatıyor. Evet ama yine de nefret ediyorum. Gerçek sanattan bile. Kendimizi peygamber diye satıyoruz. Ne yapıyoruz sonra? Şarkı söylüyoruz ama müziği çalan başkaları. Lansiye Sembat'ın şarabı fazla kaçırdığını düşündü. Sonra tartışacak halde yoktu. Her şey onu tatlı bir hüzne sürüklüyordu. Alçak sesle cevap verdi. Şu duvarları süsleyen resimlerini bana en umutsuz saatlere katlanma gücünü sağladı. Ya kır çiçekleriyle bezenmiş Mado'nun şu vazosu? Şimdi Mado nerede? Belki öldü. Lansiye'nin sesi titriyordu. Bakın renklerdeki şu inceliğe. Hayır dostum, sanat yeryüzündeki en yüce şey. Sanatın beni yanılttığını söylerken başka şey düşünüyordum. Çoğu kere dış görünüşe göre yargıya varırım. Benim zayıf yanımdır. Şair ve ince bir adam olduğu, düşüncesini bir aykırılık gibi kısaca ortaya koyduğu için ona güvenmiştim. Kralın çırılçıplak olduğunu ancak şimdi anlıyorum. Pinot dış görünüşüyle bana kaba geldiği için duygusuz sanıyordum. Ne kadar da celebe benziyor. Sonradan zekadan yoksun olmadığını fark ettim. Oyunu iyi sürdürüyordu. Yine de soylu bir yüreğe sahip bulunduğunu anlayamamıştım. Ancak şimdi biliyorum. Pinot'un da gerçek bir Fransız sayılacağını, bizim gibi kurtuluşu sabırsızlıkla beklediğini. Bugün onu çağırmayışımın nedeni eski dostlarımla baş başa kalmak isteyişimdendir. Çağırmamakla da çok iyi ettiniz dedi Sembat. Mollo bir kahkaha attı. Pinot namuslu bir Fransız mı? Tanrım, kim alçak öyleyse. Almanlarla yaptığı işbirliği hayatı boyunca kazandığından fazlasını kazandırdı ona. Ne yaparsınız? Hepimiz çarkın dişlerine kapıldık. Ama Pinot Almanlardan nefret ediyor, bana açıkça söyledi. 44 Mayıs'ındayız. Doğrudur nefret ettiği. Ama 2 yıl önce ağzı değişikti. Şimdi her Schmidt bavulu kilitlemekte. Odayı havalandırmak, çarşafı değiştirmek gerek. Yakında Mr. Smith geliyor. Doğru mu değil mi? Kurtarıcılarla baskı yapanları aynı gözle mi görüyorsunuz? Ben mi? Hayır. Pinot aynı gözle görüyor. Paranın rengine de aldırdığı yok. İnsanı en çok tiksindiren de ne biliyor musunuz? Benim onu tedavi etmem. Böbrekleri hasta. Söyleyin Sembat, neden hep nefret ettiğim kişilere bakmak zorunda kalıyorum? Onları inceliyor, reçete yazıyor, iyileştiklerinde seviniyorum. Evet evet, bu sefilin iyileşmesi bile benim için önemli. Sembat gülümsedi. Bakmazsınız olur biter. Doktor kıtlığına kıran girmedi ya. Ona bakma, buna bakma. Peki kime bakacağım o zaman? Pierre öldü. Yaşanıp bir şeye inanmamak ne acı. Nergisleriniz pek güzel Bayan Lansiye. Doktor Mollo geniş ve kıllı yüzünü Nergis demetine gömdü. İlkbahar yağmurluydu. Dünya yarım kalmıştı sanki. Toprak sudan ayrılmadan önce ilk yıllarında da yeryüzü böyleydi herhalde. Çamur yorulmak nedir bilmeyen insanları yutmaya hazır bir öğe oluşturuyordu. Top mermileri, cephane sandıkları insan sırtında taşınıyordu. Bir Alman yüzbaşısı neye uğradığını anlayamadan tutsak elini verdi. Minaife şunu sordu. Böyle yollarda nasıl saldırıya geçebiliyorsunuz? Minaife gülümsedi. Yürümez hale gelmiş yollara bayıldığımızı bilmiyor musunuz? Kuru havada biz yerimizden bile kıpırdayamayız. Ne yaparsınız? Böyleyiz işte. Çamurlara gömülen Alman yüzbaşısının nasıl tutsak ettiklerini Osip'e anlatırken gülümseyerek ekledi. Herife silinip temizlenin dedim. Hemen reddetti. Temizlenmeye kalksam tam 1 yıl sürer dedi. Doğrusu diyecek şey yok. Büyük bir rahatlık içinde savaşmak istiyorlar. Motorlu birlikler nefis asfalt yollarda ilerleyecek. Sağda bir ok Hindistan'a gider derken bir ikincisi mutlak zafer. Ele geçirilen toprakları kuş bakışı görebilirsiniz. Büfemiz ve orkestramız da var. Yürümekten bezdikleri, çamurun akça ağaçların, kerpiç evlerin ötesinde berisinde, yağmurun kurşuni perdesinin ardında belli belirsiz Berlin göründüğü için yürüyorlardı. Çünkü evden gelen mektuplarda sezilen ayrılık hüznü gitgide daha belirgin bir hal alıyordu. Neredeyse 3 yıl olacaktı savaş başlayalı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında yürüyorlardı. Derken buz gibi bir rüzgar çıkıveriyordu. Üstü başı sırılsıklam kesilen askerler tir tir titriyorlardı. Bu kez üstlerinin kuruyabileceğini düşünerek ilerliyor ama yağmur yeniden bütün gücüyle bastırıyordu. Ter taneleri yağmur damlalarına karışıyor, çamura saplanan bir top arabası çekiliyor, neşesiz ve isteksiz ama bütün dertlerin sona ereceği günün yaklaştığını hisseden kişinin iç rahatlığı ve ciddiyetiyle yeniden yola devam ediliyordu. Bir yıldır pek az değişiklik olmuştu sanki. Her zamanki gibi Osip tümsekleri, girintileri, kurulukları, bataklıkları iyice gözden geçirip düşmanın savunma hattında bir gedik arıyordu. Her zamanki gibi Sergey'in istihkamcıları kalaslar taşıyor, köprü yapıyorlardı. Olga ruh çağıran bir medyum gibi saatlerce aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. Rozet, burası muhabbet çiçeği. Tümen gazetesi başyazarı Pitchugin şiir üzerinde uğraşmaya devam ediyor, Krylov da insan gövdesinin derinliklerinden demir parçaları çıkarıyordu. General Zhukov her zamanki gibi renkli kalemle yer yer çizilmiş bir haritanın üzerine eğilmiş homurdanıyordu. Çadushkin'i elimden aldılar. Şimdi de Seltsi'yi ele geçirmek istiyorlar. Koskoca ordu durmadan ilerliyordu. Sanki bir kavimler göçüydü bu. Bir sürü kentin halkı göçebe olmuştu. Bütün bir ülke yollardan, tarlaların içinden yürüyordu. Üstelik yazdan bu yana da pek çok şey değişmişti. O sıralar saldırı, gerilip gerilip de ileri atılma, zıplama gibi bir şeydi. Herkesin kafasındaki de aynıydı. Ya bir gün hareket durursa? Oysa saldırı artık devamlı, günlük bir olay haline almıştı. Neredeyse hayatın ta kendisi. Hepsi hedefe varılmadan durulmayacağını biliyordu. İlerlemek de mümkün değil. Neredeyse olanaksızdı aslında. Ayaklar çamura saplanıyor, gözler yorgunluktan kapanıyordu. Askerlerle yan yana yürüyen General Zhukov birden düşündü. Bizler uykusuz yaşayan insanlarız. Gerçekten uykusuz yaşayan insanlar. Hem böyle düşünüyor hem de yürümeye, çamuru yormaya devam ediyordu. Yaralanan çavuş Kubenkov ilk yardıma koşup yarasını sardırdı. Sonra yine birliğine döndü. Minaev, hastaneye koş çabuk dedi. 41 yılında değiliz artık. Kubenkov aritmetiğe duyduğu büyük merakla tanınıyordu. Bir yerlerde okuduğu sürüyle sayıyı not defterine geçirmişti. Bir litrede kaç buğday tanesi vardır, Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin arası ne kadardır gibi. Yaklaşık sayılardan hiç hoşlanmıyordu. Örneğin yanındakilerden biri kente aşağı yukarı 10 kilometre olduğunu söylese, Kubenkov hemen atılıyor ve 11,5 kilometre diyordu. Günün birinde Minaev ona sordu. Yahu senin kaç tel saçın var? Kubenkov kılını bile kıpırdatmadan cevap verdi. Yüzbaşı yoldaş, daha sayan çıkmadı ki. Sinirlenen Minaev, neden revire gitmiyorsun diye çıkıştı. Mümkünü yok yüzbaşım. Bir an sustuktan sonra ekledi. Bizim yürekli Orel tümenimiz Stalingrad'dan bu bataklığa kadar yüksek izninizle tam 1422 kilometre yürüdü. Berlin'e ise 780 kilometre var. Almanlar ya aceleyle çekiliyor ya da büyük bir inatla karşı koyuyor, sanki savaşı kabul ettikleri noktada tutunmaya çalışıyorlardı. Ancak bir hafta süren amansız çarpışmalardan sonra yine aniden çekiliveriyorlardı. Tutsaklar büyük kayıplardan, subayların dar görüşlülüğünden, askerin gitgide artan hoşnutsuzluğundan söz ediyorlardı. Ama Almanlar her şeye rağmen iyi dövüşüyorlardı. Alman ordusunda kendini gösteren bilinçlenmeden söz eden subayı dinleyen Minaev alaylı alaylı güldü. En korktuğum şey ne biliyor musunuz teğmenim dedi. Onlar bilinçlenmeye başlamadan Berlin'e girmemiz. O zaman hata ettiğiniz anlaşılacak. Almanlar Seltsi'yi bırakmamaya karar vermişlerdi. Zaman kazanmak istiyor ya da düşmanın yorgunluğunu hesaba katıyorlardı. İlçe bir tepenin üzerindeydi. Almanlar oradan bütün ovaya egemendiler. General Zhukov sinirliydi. Ordu komutanı her an telefon ediyor, günaydın bile demeden Seltsi ne oldu diye soruyordu. İlçeyi almakla Osip görevlendirildi. Düşünüp taşındıktan sonra da tepenin sağ yamacından saldırıya geçmeye karar verdi. Yerler kuruydu, toplar ilerleyebiliyordu. Tepenin solunda çalılıklarla kaplı bir bataklık vardı. Almanların dikkatini dağıtmak üzere Minaev oraya gönderildi. sabah erkenden 3 tabur Selsi'ye saldırdı. Almanlar ancak sağdan geçebileceğini bildiklerinden saldırıyı oradan bekliyorlardı. Bu nedenle de piyade doğrulur doğrulmaz mermiden bir perde yolunu kapayıverdi. Askerler 4 kere tepeye tırmanmayı denediler. 4'ünde de geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada Minaif'in taburu bataklıkta kalmıştı. Askerler sık çalıların arasında kayboluyor, Almanlar orada en fazla bir bölük bulunduğunu sanıyorlardı. Öğlene doğru Minaif, Leonis ve Politçuk'un işlerinin kötü gittiğini sezdi. Osip'le bağlantı kurmak olanaksızdı. Bir adam yollamak en az 3-4 saat alacaktı. Kararını verdi. Bu işi çözümlemeye bakacaktı. Tepeden tırnağa kızılımsı ve yapışkan bir çamurla kaplı askerler eski görülmedik hayvanları andırıyorlardı. Minaif askerlerinin başında dimdik, yapışkan yamaç boyunca süründü. Bir saat sonra ilçenin içinde savaş başlamıştı. General Zikov Osip'in karargahındaydı. Yaylım ateş kesilir gibi olunca Selsi'ye koştu. Cipi yolda çamura saplandı. Minaif'i gören general dayanamadı, bir kahkaha koyverdi. Korkunçtu Minaif'in görünüşü, yüzü kıpkırmızıydı. Üniformasına yapışan çamur kurumuş, bir hipopotamın çatlak derisine dönüşmüştü. General elini sıkmak istedi. ''Sakın ha generalim'' diye bağırdı Minaif. ''Ellerim ellikten çıktı, sebze bahçesine döndü.'' General yine de çamurlu elini yakalayıp ''Ne diyorsunuz siz?'' diye çıkıştı. ''Şu lanet olasıca Sels ilçesini aldınız. Bu gece ordu komutanı telefonla bana ne dedi biliyor musunuz? Yararlık gösterenlerin nişan alması için yazacağım ama Sels'i ele geçireceksiniz.'' Bir ay sonra bu büyük olayın kutlama töreni yapıldı. Minaif'e Lenin nişanı verildi. Yeryüzü çiçek kokularıyla kaplıydı. Baharlar kar taneleri gibi uçuşuyor, dışarıda yemek yeniyordu. Birkaç gündür ortalık durulmuştu. Tof ve cephane getiriliyor, yas hazırlığı yapılıyordu. Bütün konukların keyfi yerindeydi. Arkadaşlarının aldığı nişanı, geçirecekleri güzel geceyi, savaşın yaklaşan sonunu düşünüyorlardı. Minaif'e bakarken Osip, Stepin göbeğindeki tümseyi hatırlıyordu. Günün birinde Polonya sınırında akşam yemeği yiyip gülüşebileceğimiz o sıra aklımın köşesinden bile geçmezdi. Bizimle birlikte stepte olanlardan pek azı hayatta kaldı. Almanlardan alınan Fransız şarabı getirildi. Minaif tadına baktı ve ilk yudumda adamın hoşuna gidiyor ama devamlı içilmez dedi. Polis çok hemen vodka istedi. Bu limonata bizlere göre değil. Şarap Osip'le Leonis'in hoşuna gitti. Sharikov önce içmek istemedi, sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Aslında ben içmiyorum ama koşulları hesaba katarak ve bir yudumda koca vodka kadehini deviriverdi. Osip, Minaev, Leonis, Polisçuk, Sharikov, Olga, gazeteci Çali birbirlerini tanıyor ve iyi geçiniyorlardı. Kafayı çektikten sonra düşlere daldılar. Savaştan sonra olup biteceklerin sözünü etmeye koyuldular. Gelecek bu Nisan akşamı gibi apaçık geliyordu hepsine. Polisçuk çok sevdiği işinin başındaydı. Niyajin'de matematik öğretmenliğine devam ediyordu. Çali savaştan sonra yüklü bir kitap yazma kararındaydı. Bir roman ya da anı kitabı. Ancak bu işe yatkın olmamaktan ve başkalarının kendinden önce davranmalarından korkuyordu. Yine de o an nefis şeyler döktüreceğine kesinlikle inancı vardı. Okurları güldürecek ve ağlatacaktı. Leonis genç karısının vadinin dibinde ateş böcekleri gibi göz kırpan tifli sıçıklarının özlemini çekiyordu. Kitaplarını özlemişti, savaş başladığı sıra üniversite ikinci sınıf öğrencisiydi. Anamın ne kadar sevineceğini düşünüyorum da dedi Minaev. Ama çok serttir, mektup yazacak, şımarma diyecek. Bir tepeyi tırmanmışsın işte ama tepe taklak aşağı yuvarlanmak tırmanmaktan daha kolaydır. Anasını kucakladığı, ona Olga'yı tanıştıracağı ve anasının bana çabuk torunlar yetiştirin diyeceği anı sabırsızlıkla bekliyordu. Sharikov mühendisti, mesleğini seviyordu ama nedendir bilinmez, savaş sonrasının ilk sabahını makina gürültüleri arasında değil de küçük bir ırmağın kıyısında geçirmeyi düşünüyordu. Sazlar tatlı tatlı hışırdıyor, bir sinek vızıldıyordu kulağının dibinde. Sharikov hayatında şiir okumamıştı. Ama aklına en şairane şeyler geliyordu işte. Sessizliği dinlemek ne güzeldir. Bir hafta boyunca hiç bıkmadan sessizliği dinleyebileceğimi sanıyorum. Osip tatlı tatlı gülümsüyor, şakalaşıyor, polis çukun okulundan Minayif'in anasının sevinç gözyaşlarını atlıyordu. Alay komutanının Ryan'ın ölümünü bildiren mektubunu alalı bir hafta olmuştu. Bundan kimseye söz etmemişti. Minayif'e bile. Söylemeye niyetlenmişti aslında ama sözcükler gırtlağında düğümlenivermişti. Bulduğu an yitirmişti Raya'yı ya da hayatında oynadığı rolü ilk fark ettiği an. Kiev'ten yolladığı mektubu Raya'nın alıp almadığını bile bilmiyordu. Buluşmalı, birbirlerine çok önemli şeyler söylemeliydiler ama ölüm aralarına girmişti. Osip yalnız kaldığında Raya'nın Rief'ten yolladığı resme bakıyordu. Senin için değişmedim Rief'li Raya. Ara sıra başına gelen felaketin bir ceza olduğunu sanmaya başlamıştı. Mutluluğu değerlendirmeyi bilememiş, Raya'yı önemsememiş, katı davranmıştı. Kendisinden çekinen annesine varıncaya dek kimseye yakınlık göstermemişti. Ama savaştı bu. Raya askerce ölmüştü. Kahramanca savaştığını yazıyordu binbaşı. Oysa savaş uzundu. Raya savaştan önce başlamıştı mücadeleye ve zamanı yetmemişti. Osip gerçek duygularının farkına varalı pek az oluyordu. Belki bunun nedeni savaştan önce hayatı düşünmemesi, ancak geçen yaz batıya yürüyüş başladığında büyük bir ateşle mutluluğu, sıcaklığı, Raya'yı özlemesiydi. Artık Babi Yar'ın kumuyla Smolensk yöresindeki bir mezardan başka şeyi kalmıyordu. Bütün sevgisini arkadaşlarına yöneltmişti. Alay ailesiydi. Minayev'in anası ona Kana'yı hatırlatıyordu. Minayev takıldığında kızaran Olga da Raya'yı. Savaş bittiğinde bu kadarı bile kalmayacaktı elinde. Yine de Osip en az arkadaşları kadar büyük bir ateşle savaşın sonunu bekliyordu. Kuşku, yorgunluk, askerlerin umutları bu işin bir an önce bitmesini gerektiriyordu. Bu yaz savaşacağımız son yaz olacak herhalde dedi Sharikov. Bundan bir önceki diye cevap verdi Polisçuk. Her şeyin kış başında sona ereceğine inanıyor ama uğursuz gelmemesi düşüncesiyle söylemiyordu. Birden Osip gülmeye başladı. Hatırlıyor musun Mitya? İkinci bir cephe açtıklarını sanmıştım hani. Ne kötü bir zamandı. Stepteydik. Durmadan çekiliyorduk. Sözcüklerin bir anlamı var sanmıştım dedi Minayev. Gerçek bir centilmen olduklarını sanmıştım. Şimdi açacaklar o ikinci cepheyi. Açmamaları çok tehlikeli olur. Sonra geç kalabilirler. Anamın dediği gibi yemekten sonra hardal atıştırmaya benzer bu. Onlar gelse de gelmese de bu iş biter yakında dedi Osip. Bir kadeh atmanın sırasıdır. Sevenler için. Ben limonata içeceğim. Sabah Osip bir kulübenin yanından geçerken çavuş Nikitenko'yu genç ve güzel bir kadınla gördü. Gülümsedi. Hemen dostluğu ilerletmişsin. Yok binbaşım, karımı buldum. Savaştan hemen önce kızımızla birlikte kız kardeşini görmeye gitmişti. Beni görünce gözlerine inanamadı. Adıyla çağırdım. Öbür dünyadan gelmişim gibi bakı kaldı yüzüme. Genç kadın ateşli bakışlarını çavuşa dikmişti. Uzun kirpiklerinin ucunda gözyaşları titriyordu. İçeri buyurun binbaşım, kızımı görürsünüz. Küçük kız 5 yaşındaydı. Boş mermi kovanlarıyla da oynuyordu. Osip kızı kaldırdı. Tıpkı alaya yaptığı gibi havada döndürdü. Ona bir masal anlatmaya kalktı. Her şeyi unutmuştu. Şaşırdı, kekeledi. Ama küçük kız büyülenmiş gibiydi. Dudakları aralanmış, Osip'i dinliyordu. Sonra göğsünü süsleyen nişan ve madalyalarla oynamaya koyuldu. Hem gülümsüyor hem de peltek peltek. Bu bir küçük güneş diyordu. Bu da bir minik yıldız. Osip köyün tozlu ve güneşin altında kavrulan yolunda tek başına yürüyerek geri döndü. Gülümsüyordu. Daha önce duymadığı büyük bir mutluluk duymuştu. Belki bu bir başkasının mutluluğu olduğundan gülüşü daha aydınlık, sıcak ve dost bakışı daha saftı. Akşam General Zhukov, Beyaz Rusya 3. cephesine gidiyoruz dedi. Şimdi heriflere öyle bir darbe indireceğiz ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. İlkbaharda Fransa'nın bütün öbür ormanlarındaki gibi garip bir hayat bu ormanda da başlıyordu. Guguk kuşlarının ve sürüyle başka kuşun cıvıltısına karışan insan sesleri ortalığı kaplıyordu. Karanlık yıllarda ormana çekilen yiğitlere her geçen gün yüzlerce yeni gönüllü katılıyordu. Kentlere şimdiden yaz sıcağı çökmüştü. Fırtınanın homurtuları duyuluyordu. İnsanlar alçak sesle müttefik çıkarmasının yakınlaştığından, Almanların sivil halkı cezalandıracağından söz ediyorlardı. Duvarlardaki ve tahta perdelerdeki kelebekler sanki yeni bir seferberliğin belirtisiydi. İşçi ve esnaf Doktor ve kadastrocu, şarapçı ve öğrenciler ormana giden patikaları birlikte tırmanıyorlardı. Nisan'dan beri dedenin komutasındaki müfreze kesin saldırıya hazırlanmaktaydı. Merkez, müttefik çıkarmasının başladığını belirten işaretle Almanların ulaştırma şebekesini felce uğratmak gerektiğini bildirmişti. Dede ile ayı, Almanların en zayıf göründükleri 30 kadar yer bulmuşlardı. Her şeyi iyice düşünen Voronov açıklamasını yaptı. Almanlar bir haftadan önce bellerini doğrultamazlar. Ve partizanların saldırısı başladı. Mayıs ayı içinde Limuzin bölgesinde yüzlerce köy ve kasabayı kurtardılar. Ama büyük bir engel, silahsızlık durmadan karşılarına dikiliyordu. Nicole göründü. İyi ve kötü haberlerle geliyordu. Çıkarma şu sıralar yapılacak. Gustav kararlaştırılan işareti bana gösterdi. Bu işareti Londra radyosu verecek. Almanların asker nakliyatını durdurmamız gerekiyor. Silah yönünden işler kötü. Gustav durumun her yerde aynı olduğunu söyledi. Askeri komite halka çağrıda bulundu. Londra'dakilerin partizanlara silah vermekten kaçındıklarını açık açık söylüyor. Gustav bize silah vermek istemeyenlerin baştakiler olduğunu belirtiyor. Amerikan Haber Alma Kuruluşu'nun temsilcisi Charlie Woban'a şöyle demiş. Size silah veririz ama FTP'ye hasla. Aralarında pek çok komünist var. Dede gülümsedi. Woban'ı tanırım. Lise öğretmeni ve sosyalisttir. Her şey anlaşılıyor. Bu baylar açık açık konuştuklarına göre Almanların sonu yaklaştı demektir. Her neyse, üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Amerikalılardan 100 tank da alsa AS onlara zırnık vermez. Mado o akşamı çok iyi hatırlıyordu. Dede ayı ile konuşurken küçük bir açıklıkta otların üzerine oturmuş, soluk ve ekşi ilk yaban çileklerini atıştırıyordu. Derken ayı yanına geldi. Kısa sürede yakın birer dost olmuşlardı. Ayı artık çekinmeden Fransızca konuşabiliyordu. Mado ona sık sık Rusya'yı sorardı. Söylediklerinin tekini kaçırmadığını hisseden Voronov da büyük bir istekle anlatırdı. Belki savaşın sonuna gelindiği için Voronov geçirdiği en zor anın sözünü etti. 42 yazıydı. Don Nehri üzerindeydiler. Geri döndüklerinde köprüyü nereye kuracaklarını Sergey ile uzun uzun konuşmuşlardı. Sık sık anlatmıştı Frans geri çekilmeleri gerektiğini. Ama ilk kez binbaşı Vlakov dedi. Sergey'den söz ediyordu. Mado bağırmamak için kendini güç tuttu. Sordu sadece. İlk adı ne? Sergey. Kendinden geçti. Parmakları arasında otları ezip sormaya başladı. Nasıl biri? Voronov bir kahkaha attı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tam kadınca bir soru. Uzun boylu, açık renk saçlı, yakışıklı bir genç işte. Peki ama neden soruyorsun bütün bunları? Dur, sözünü ettiğin kişinin böyle yapıp yapmadığını söyle yeter. Heyecanlandığı ya da telaşlandığı sıra başını arkaya atıp şöyle bakar mı? Şöyle, görüyor musun? Ta kendisi. Demek onu tanıyorsun. Akıl almaz bir rastlantı değil mi? Şaşacak bir şey yok. Paris'e gelmişti. Orada tanıştık. Paris'ten severek söz ederdi hep. Hoşlandığı bir kentti Paris. Şimdi nasıl? Yaşlandı mı? Amma da garipsin be Frans. Ne cevap vereceğimi kestiremiyorum ki. Bir kere onu savaştan önce tanımamıştım. Genç olmasına genç. Benden daha genç. Söylediğine göre de evli ama çocuğu yok. Çok iyi bir komutan ve eşsiz bir arkadaş.